Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Rabbimize hamd ederek ve onun izniyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7703. hadis-i şerif, Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Huzeyl kabilesinden iki kadın kavga ettiler ve biri diğerine taş attı. Taş kadının karnına isabet edince kadın öldü ve karnındaki cenin de düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşı atan kadının diyet ödemesine, cenin için de diyet olarak bir köle veya cariye vermesine hükmetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürmelerle ilgili böyle bir yasayı işletiyor Allah'ın izniyle. Çünkü burada kısastan farklı bir durum söz konusu. Öldürme niyeti taşımayan fakat kavga esnasında bir ölüm söz konusu. Efendimizin bu noktadaki tercihi ölen için diyet, düşen cenin için ise bir köle veya cariye vermesini hükmediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle karar verdi. Bir kişi, dinleyenler arasındaki bir kişi, henüz yememiş, içmemiş, konuşmamış ve doğarken sesi çıkmamış birisinin diyeti nasıl ödenir? Böyle birisinin kanı heder olmalıdır, dedi. Ebu Hureyre şöyle diyor, Peygamber Efendimizin bu adam hakkında şu sözü söylediğini söyledi. Bu adam kahinlerin kardeşlerindendir buyurdu. Bu adam kahinlerin kardeşlerindendir buyurdu. Şimdi adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü karşısında kendine ait cümleler kuruyor. Böyle şiirsel ifadelerle de bunu ifade ediyor. Ve bu tür laf ebeliğiyle de Peygamber aleyhissalatü vesselamın kararını, yasasını iptal edecek bir şey söylemeye kalkıyor. En azından bir şüphe oluşturacak bir cümle kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kahinlerin kardeşlerinden bir adamdır. Yani onların soylu, soyu onlar gibi, tavrı onlar gibi, tarzı onlar gibi. Çünkü kahinler, sihirbazlar, insanları kandıran, gözlerini boyayan kimselerin ifade tarzları bir bu şekilde süslü kelimelerle kuruldur. İkincisi, peygamberi bilgiye aklıyla karşı gelmeye çalışır. Peygamberi bilgi dediğimiz, Allah'tan gelen, Peygamber aleyhissalatü vesselamla bize ulaşan bilgiyi Müslümanlar kabul ederler. Bunu akletmek için çabalarız. Acaba Rabbimiz bu kelamında ne dedi? Bunu niçin dedi? Nasıl dedi? Bunu anlamaya gayret ederiz. Bu aklediştir ve Allahu Teala Kur'an'da bize bunu söyler. Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Der. Aklımızı kullanmalı ve vahyin öğrettiği yolda yürümeliyiz. Ama vahye muhalefet olarak, ona karşılık başka bir sistemin böyle savunuculuğunu yaptığımızda Allah korusun, bu işte kahinlerin tavrıdır. Tarih boyunca bütün sihirbazlar, kahinler, hatta bu anlamıyla şiirde yazan şairler, tekrar edeyim, bu anlamıyla dedim, normal bir şiiri kastetmiyoruz. İnsanlara din olsun diye bir ideolojinin sözcülüğünü yapmak kastıyla ortaya konulmuş olan cümleler, fikirler, işte bu nevide, bu grupta değerlendirilmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de adamı bu şekilde bize tanıttı. Demek ki bir konuda Allah'ın bir sözü varsa, Resulünün bir yasası, bir kararı varsa Müslümanlar bunu kabul eder, buna itaat ederler. İşittik ve itaat ettik derler. Ve ama sadece akletmek için çabalarlar, anlamaya gayret ederler, iman ederler. Buna karşılık bir kurgulama olduğunda, kendi zihnini insanlar çalıştırırsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sözünü duyacak birileri, bunun Muhammed aleyhissalatü vesselam'a ait olduğu net, kesin halde ve buna rağmen akledişlerle bu nasıl olur? Şu şöyleyken, bu böyleyken diye kendisinin bugüne kadar öğrendiği, insanların tecrübe deneyleriyle, hisleriyle ya da kendi heva hevesleriyle oluşturduğu bir dünyanın, bir mantığın, bir zihniyetin eseri olarak peygamberden gelene karşı çıkarsa bu işte kahinlik, sihirbazlıktır diyeceğiz. Bir başka hadis-i şerif okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7705. hadis-i şerif. Âric'in şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre şöyle dedi. Ebu Hureyre neden Resulullah'tan çok hadis rivayet ediyor diyorsunuz? Ki bu yönde hükmü Allah verecektir. Yani bu konuda karar Allah'a aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Hureyre hadis rivayet etti. Ve daha sonra ömrü vefa ettiği sürece de anlatmaya, Efendimiz'den rivayette bulunmaya devam etti. Kimi insanlar dediler ki Ebu Hureyre neden çok hadis rivayet ediyor? O da bundan rahatsız, bunu açıklamak gereği duyuyor. Dedi ki neden muhacirler Resulullah'tan bu hadisleri rivayet etmiyor? Neden ensar Resulullah'tan bu hadisleri rivayet etmiyor diyorsunuz da Ebu Hureyre çok rivayet ediyor diyorsunuz. Ancak muhacirlerden yani Mekke'den Medine'ye göç eden kardeşlerimden, arkadaşlarımın çarşıdaki ticaretleri onları hadislerden meşgul ediyordu. Ensardan arkadaşlarımın da tarladaki işleri onları hadislerden meşgul ediyordu. Bense yoksul biriydim ve Resulullah'ın meclislerinde çokça bulundum. Onlar yokken ben bulunuyor, unuttuklarında da ben aklımda tutuyordum. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben konuşurken giysisini yere seren, bitirdikten sonra da katlayıp kaldıran kişi söylediklerimden hiçbir şeyi asla unutmaz buyurdu. Bunun üzerine giysimi yere serdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince onu topladım. Vallahi ondan sonra işittiğim hiçbir şeyi unutmadım. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabındaki bir ayet olmasaydı ben hiç kimseye hadis aktarmazdım. Sonra Bakara suresinin 159. ayeti kerimesini okudu. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, mutlaka onlara Allah lanet eder, lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. Ayet-i kerimesini okudu ve insanlara hadis konusundaki bu aktarımlarının sebebi bu ayet olarak belirtti Ebu Hureyre. Yani Allahu Teala'dan gelen bir bilgi onda netleştikten sonra onu gizlemeyi uygun görmediği için ki bu ayet-i kerime onu söylüyor. Allah ondan razı olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelen bilgileri biz ondan şu anda öğreniyoruz. İşte böyle. Yine Ebu Hureyre'den bir rivayet. 7708. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğan her çocuk doğarken şeytan ona dokunur. Bu nedenle çocuk şeytanın dokunmasından dolayı ağlayarak doğar. Bundan tek istisna Meryem ve oğludur. Ebu Hureyre dedi ki isterseniz Ali İmran suresi 36. ayetini okuyun. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Rabbimiz Meryem'in annesinin bu duasını bize Ali İmran suresinde söylüyor. Meryem'in annesi karnındaki çocuğu Allah'a adadı ve böylece doğan çocuk bir alim, bir mücahit, bir peygamber olsun istiyordu. İsrailoğullarının yıkıldığı, yok olduğu, Roma önünde bittiği, tükendiği, ruhen ve bedenen yapılarının bozulduğu bu çağlarda onlara bir ümit olacak bir çocuğun dünyaya gelmesini arzu ediyor. Bunun kendisinden olmasını bekliyordu ve böylece dua etmişti. Fakat doğan çocuk kızdı. Kızdan bir peygamber ya da bir savaşçı beklenemezdi. Fakat o yine de adağından vazgeçmemiş ve demişti ki Rabbim ben onun adını Meryem koydum. Onu da onun soyunu da yani ondan meydana gelecek çocukları da şeytanın şerrinden sana sığındırıyorum Allah'ım. Sen koru Allah'ım. Onu da soyunu da sen koru Allah'ım dedi. Rabbimiz onun bu duasını ve adağını kabul etmiş. Bundan dolayı da doğan çocuk Meryem de ağlamamış. Meryem'den dünyaya gelen İsa aleyhisselam da ağlamamıştır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ve bunu da Ebu Hureyre bize aktarıyor. Doğan her çocuk şeytanın dokunması sebebiyle daha dünyaya gelirken acıtılıyor ve bir evhamla, bir sıkıntıyla, bir hüzünle yeryüzüne iniyor. Başlangıç acı bir başlangıç. Çünkü imtihana doğmak kolay değil ve bu imtihana doğmanın sonrasında gideceğimiz yer net değil. Cennet mi bizi bekliyor, cehennem mi? Herhalde bundan dolayı da bir ağlayışla hayata başlıyoruz. Fakat sonra aynı şeytan dokunup bizi hüzünlendiren şeytan, sonra enfiyesiyle, tütsüsüyle, kandırmasıyla, yalama şekerleriyle üzerimize çullanıyor ve gülüyoruz, patlıyoruz, sevinçler, mutluluklar yaşıyoruz güya. Ya da başka dertler, başka gamlar bizi alıp götürüyor. Ama temel derdimizi, temel sevincimizi, yani ahiret kaygımızı, cennet sevdamızı unutuyor ve başka hallere bürünüyoruz. Rabbim muhafaza buyursun. Şeytanın şerrinden de Allah'a sığınıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7710. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amr bin Luhay, ki şöyle onun özgün adı Amr bin Amir el-Huzai, cehennemde bağırsaklarını sürüdüğünü gördüm. Amr bin Luhay'ın cehennemde bağırsaklarını sürüdüğünü gördüm. Çünkü bu kimse hayvanları ilk sahibe ve bahire kılan, yani Allah'a rağmen putlar adına hayvanları helal ve haram kılan kişidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Luhay hakkında bizi bilgilendiriyor. Cehennemde bağırsaklarını sürüyor. Bağırsakları Allah korusun, yani böyle yerlerde ve onları sürükleyerek götüren bir adam cehennemin içerisinde Amr bin Luhay. Niye böyle kötü bir noktada? Çünkü bir kötülüğün lokomotifi olmak böylesi bir iş. Düşünün, Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önceki yılların içerisinde insanlar İbrahim aleyhissalatü vesselam'dan gelen bilgiye göre, o peygamberi bilgiye göre hayatlarını yaşamaya devam ediyorlardı. Ta ki Amr Mekke'ye ilk putu Hubel'i getirdi ve ardından da Hubel konuşamaz, dilsiz bir put, bir figür, bir heykel, bir resim. Onun adına konuştu. Onun adına bir takım helaller, bir takım haramlar üretti. Şunu yemeniz şöyle şöyle haram, şunu ancak kadınlarımız yiyebilir, buna ancak erkeklerimiz dokunabilir gibi bir takım böyle yasalar oluşturdu kendince. Ve Mekke bundan sonra putlar adına yönetilmeye başlandı. Yani ilk defa Allah'a rağmen putları sembolleştiriyor Allah'ın ortakları gibi. Bunun ardından bir felsefe ortaya çıkartıyor. Ve putları konuşturup onların sözcülüğünü yapıyor. Onlara göre yasalar oluşturuyor. Tarihte bunu ilk yapan Nuh aleyhissalatü vesselamın kavmi. Onlar da bir takım isimler, resimler adına halkı yönlendirdiler. Böylece insanın egemenliğinin tanındığı, insanın vekalet aldığı, insanın hayat üzerinde rableştirildiği, tanrılaştırıldığı dönem böyle başladı. Peygamber aleyhisselamlar her çağda bu tür yapılara karşı Allah'tan gelen bilgiyi, mesajı, uyarıyı insanlara duyurdular. İşte Mekke'de de Muhammed aleyhisselatü vesselam aynı uyarıyla var ve bu işi başlatan kişi olarak Mekke'nin dönüşümü, küfre doğru evrilmesi, Allah'ın merkezde olduğu bir hayatı bırakıp Kabe'ye rağmen insanların merkeze konduğu, putlar adına insanları yönettiği bir sistemi, belki bugünkü adıyla demokrasiyi ilk oluşturan kişi Amr bin Luhay oldu. Bu hadiste de onun son durumu bize anlatıldı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7711. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güneşin batıdan doğuşundan önce tövbe ederse tövbesi kabul edilir. Yani ümit ne zamana kadar? Ümit ölüm gelinceye kadar bireysel anlamda. Genel bir kaide olarak da kıyamet kopmadan önce güneş aksi istikamette doğacak battığı yerden. İşte bu doğuş gerçekleşmeden tövbe edebilirse, dönebilirse, Rabbin razı olduğu hayata evet diyebilirse, ya Rabbi senden başka hayatıma kimse karışamaz, sen benim ilahımsın, Rabbimsin, vekilimsin derse, günahlarından tövbe eder, hatalarından vazgeçer, buyur Allah'ım, affet Allah'ım derse, tövbesi kabul edilir. Ancak ondan sonra güneş tersten doğduktan sonra kabul edilmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Ebu Hüreyre'nin rivayeti 7712. hadis-i şerif. Her insan fıtrat üzere doğar ancak anne babası sonradan onu Yahudi veya Hristiyan ya da Mecusi yaparlar. Aynen hayvanın azaları tam bir hayvan doğurması gibi. Hiç hayvanın kulağı kesik bir hayvan doğurduğunu gördünüz mü? İsterseniz bu konuda Hakk'a yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Çünkü Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratı, Allah'ın yaratması ki elleti fatara'n nase aleyha Allahu Teala bunu insanlara daha doğuştan yarattı. Zaman verdi. İnsanlara bir tabiat, bir karakter, bir özellik verdi Allahu Teala ve buna en uygun da Allahu Teala'nın gönderdiği dindir. O zaman bu yaratılış dini üzere kalsak, yaratıldığımız gibi Allah'a kulluğumuzu bozmasak, o zaman cennet yolu açık olacak. La tebdile li halkıyla Allah'ın yaratmasında bir bozukluk yoktur, bir değişim yoktur. Rum suresi 30. ayet-i kerimeyi okudu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar doğdukları özelliklerle kalsalar böylece kurtulurlar Allah'ın izniyle. Temiz bir fıtrat, tertemiz bir yaratılışla Allahu Teala yaratıyor. Yani günaha ve takvaya meyilli bir tabiatla yaratılıyoruz ama günahsız bir özellikle yaratılıyoruz. Bütün kainattaki varlığın özelliğiyle yaratılıyoruz. Sonra ama insan kendi bulunduğu ortamın içerisinde anne babası, sistemi, içinde yaşadığı toplum onu şekillendiriyor. Ya Hristiyanca sapıp gidiyor, ya Yahudice sapıp gidiyor, ya Mecusice sapıp gidiyor, ya laikçe, ya demokratça, ya faşistçe bir sistem buluyor ve o sistem içerisinde kaybolup gidiyor. Allah'tan öğrendiği, Allahu Teala ondan istediği dini yaşamıyor da fıtratına ters bir hayatı kendini bozarak, değiştirerek, yaratılışla kavgaya girerek oluşturuyor insanoğlu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7713. hadis-i şerif. Ebu Hüreyre bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın 60 veya 70 yıl yaşattığı bir kulun artık ömründen yana ileri sürebileceği bir mazereti kalmamıştır. Allah bu yönde artık mazeretini kabul etmez. Allah bu yönde artık mazeretini kabul etmez diye de tekrarlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan 60-70 yıl bir hayat yaşayacak. Allahu Teala ona bunca fırsat verecek ve bu adam hala işte yapamadım, edemedim, vakit dar diyecek. Olmadı. Tam yapacaktım ama elektrikler kesildi. Tam yapacaktım ama işte şöyle şöyle oldu diye uyduruk bahanelerle hani insanlar bir şeylerden uzağa düşerler ya, bu mazeretlerin bir anlamı olmayacaktır. Çünkü ona verilen vakit gerçekten bir insanın adam olması için, hayatı tanıması için çok yeterlidir. Gençliği aşmıştır, orta yaşlılığı geçmiştir, olgunluk çağlarını görmüştür, malı, malsızlığı, çocuğu, çocuksuzluğu, varlığı, yokluğu, mutluluğu, mutsuzluğu, pek çok şeyi tatmıştır, tecrübeleri, hisleri, aklı gelişmiştir. Hala dönmüyor, hala anlamıyor, hala kavramaya yanaşmıyorsa artık onu Allah korusun ateş paklar denir ya. Rabbim de peygamberim de bu noktada ona fırsat verildi. Allahu Teala fırsat verdi. Peygamberimiz de bu fırsatı böylece bize anlattı. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerifle birlikte olacağız şimdi. 7717. hadis-i şerif. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Ashab-ı kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz?" diye sordular. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Bulutsuz bir günde güneşi görmenizde herhangi bir engel var mı?" Havada bulut yok. Güneş işte gökyüzünde. Onu görmenizde bir engel var mı? Hayır, yok ey Allah'ın Resulü dediler. Peki bulutsuz ve mehtaplı bir gecede ay duruyor gökyüzünde. Ayı görmenize herhangi bir engel var mı diye sordu. Yine ey Allah'ın Resulü, yok dediler. Hayır, bir engel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşte siz de onu, Rabbimizi, kıyamet gününde bu şekilde göreceksiniz. Bunca rahatlıkla. Kıyamet gününde Allah, insanlar bir araya toplayınca, kim dünyadayken hangi şeye ibadet etmişse, onun peşine takılsın buyurur. Kim bu dünyadayken, yaşarken hangi şeye ibadet etmiş, kimin peşi sıra gitmişse, şimdi onun peşine takılsın buyurur. Bunun üzerine dünyada aya tapanlar ayın peşine, güneşi tapanlar güneşin peşine, tağutlara, azgınlara, liderlerine tapanlar da onun peşine takılırlar. Geriye münafıklarıyla birlikte bu ümmet kalır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Sonra Allah bu ümmetin tanıyamayacağı bir suretle gelir. Ve der ki, "Bensin Rabbinizim." buyurur. Bir parantez açayım. Hadis-i şerife devam edeceğim. Bu bilgiler gaybın bilgileridir. Kitab-ı Kerim'imizde Allahu Teala kıyamet sonrası olayları anlatır bize. Cenneti, cehennemi, defterlerin verilişini vesaire biliyorsunuz. Şimdi bunlar gaybın haberleridir ve gaybın haberleri ancak Allah verir. Resulüne de ne bildirdiyse o bize onu aktarır. Şimdi buradaki haberleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi üretmiyor. Bu haberler bizzat Allahu Teala'dan öğrenilmiş bilgilerdir ve biz bu haberleri Efendimizin dilinden öğreniyoruz. Şimdi tekrarlayalım burayı. Allahu Teala ortada kalmış son ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, içinde münafıkları da var. Onlara tanımadıkları bir surette görünür. Der ki, "Bensin Rabbiniz." Müminler, "Senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz yanımıza gelene kadar burada duracağız. Rabbimiz gelince de biz onu tanırız." derler. Sonra Allahu Teala onlara onların tanıyabileceği bir surette, görünümde gelir ve "Ben sizin Rabbinizim." buyurur. Onlar da "Evet, sen bizim Rabbimizsin." diyecek ve peşine takılacaklar. Sonra cehennemin üzerine bir köprü kurulacak. Peygamberler içinde köprüyü ilk geçecek olan ben olacağım. O gün peygamberlerin ümmetleri için duası da, "Allah'ım sağ salim geçir. Allah'ım sağ salim geçir. Sellim sellim." diyecekler ve öyle geçmeye çalışacaklar. Cehennemde sağdan dikenleri gibi kancalar olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, "Bu sağdan dikenlerin nasıl olduğunu hiç gördünüz mü?" diye. Sahabe "Evet" dediler, "Ey Allah'ın Resulü, gördük." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti: "Artık nasılsa kanca özelliği olan herhalde dikenler, işte sağdan dikenleri gibi olacaklar. Ancak ne kadar büyük olduklarını bir Allah bilir. Bu kancalar geçenlere amellerine göre takılacak. Kimileri iyi amelleri sayesinde sağ salim bir şekilde kurtulacak. Karşıya geçerken sırattan ve aşağıda cehennem kancalar atıyor, yakalamaya çalışıyor kimilerini. Kimileri onlardan amelleri sayesinde, dünyada işlediği güzel işler sayesinde yara bere almadan kurtulup gidecek. Kimi de parçalanarak kurtulanacak. Yani o dikenler onun sağına soluna saplanacak, etini budunu yırtacak ama yine de kurtulacak. Nihayetinde Allah kulları arasında hükmünü verip cehenneme girenler içinden rahmetiyle Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edenleri çıkarmak istediği zaman meleklere onları çıkarmaları için emir verecek. Karşıya geçen geçti, aşağıya düşen düştü ve artık cehennemdekiler azabı görmeye, karşıdaki kurtulanlar da sefalarını sürmeye başladılar. Fakat cehennemde halen kimler var? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eden, iman eden fakat günahkar olan kimseler var. Rabbimiz Teala onları çıkartmak istediğinde meleklerine diyecek ki gidin çıkarın. Melekler cehenneme girip bunları secde izlerinden tanıyacaklardır. Çünkü Allah ateşe secde izlerini yakmayı haram kılmıştır. Demek ki iman var ama secde de var. Kullukta en önemli rütbe secde, namaz ve secde. Bu şekilde yanıp kavrulmuş bir vaziyette ateşten çıkarılırlar. Üzerlerine hayat suyu denilen bir su dökülünce sel suyuyla gelen toprak içinde tanelerinin bitmesi gibi yeniden bitecekler. Yani sel suyu toprağın üzerine geçip orayı bereketlendirdiğinde nasıl orada küçük tohumlar hareketlenir ve bitkiler bitmeye başlarsa bu adamlar da kömür gibi olduktan sonra üzerine su, hayat suyu dökülünce cennette yeniden dipdiri, capcanlı olup Allah'ın izniyle Rabbimizin cennetini yaşamak için hazır hale gelecekler. Ancak daha bitmedi. Geriye yüzü cehenneme doğru dönük olan biri kalacak. Cehennemden herkes kurtuldu. Bir kişi kaldı. Bu adam da cehennemden çıkartıldı fakat cennete götürülmedi. Yüzü cehenneme dönük duruyor. Bu kişi diyecek ki, Rabbim yüzümü cehennemden çevir. Çünkü rüzgarı beni zehirledi. Alevi beni yaktı. Ya Rabbi bunun dumanı, isi, pası, kiri beni perişan etti. Sesi, soluğu mahvetti. Alevi, sıcaklığı beni perişan ediyor Allah'ım diyecek. Bu yönde de Allah'a dua edip durup böyle Allah'a duaya devam edip duracak. Derken Allah-u Teala ona eğer bu dilediğini yerine getirirsem, bu duanı yerine getirirsem sen başka bir şeyler de istersin ama diyecek. Adam hayır, izzetine yemin olsun ki istemeyeceğim diyecek. Allah isteğini verecek ve yüzünü cehennemden çevirecek. Daha sonra adam diyecek ki Rabbim beni cennet kapısının yanına yaklaştır. Allah-u Teala ona diyecek başka bir şey istemeyeceğine söz vermiş değil miydin? Hani başka bir şey istemeyeceğim demiştin. Yazık sana ey Ademoğlu ne kadar da hainsin buyuracak. Bu yönde adam Allah'a dua edip dururken Allah-u Teala ona eğer bu dileğini yerine getirirsem sen başka şeyleri de istersin buyuracak. Ancak adam izzetini yemin ederim ki ya Rabbi istemeyeceğim diyecek. Adamın verdiği söz ve ahitler üzerine Allah isteğini verecek ve onu cennetin kapısına yaklaştıracak. Adam kapıya varıp da içerideki giysileri ve yatakları görünce Allah'ın dilediği bir süre susacak. Ama nasıl sussun? Gelmiş kapıya, cehennetin yanına, içeride sefa süren bir hayat, o dışarıda bekliyor. Olur mu? Sonra da diyecek, Rabbim, beni de cennete sok diyecek. Allah-u Teala, başka bir şey istemeyeceğini söylememiş miydin? Hani o isteğinden başka bir şey istemeyeceğine dair bana sözler, ahitler vermiştin buyurunca adam, Rabbim, beni mahlukatının içindeki en bedbaht, en mutsuz kişi kılma burada durdurarak diyecek. Adam bu yönde dua edip dururken Allah gülecek ve cennete girmesine izin verecek. Girdikten sonra ona şundan da iste, şundan da iste, bak şundan da iste denilecek. Adam bütün istediklerini bitirince yine ona şu da iste diye gösterilecek. Adam istediklerini bitirince ona bu istediklerin iki katıyla senin olsun denilecek. Hadis-i Şerif'in ravilerinden Ata dedi ki, Ebu Hureyre bunu rivayet ederken orada oturan Ebu Said el-Hudri de onu dinliyordu ve Ebu Hureyre'nin aktardıklarından hiçbirini itiraz etmedi. Ancak Ebu Hureyre bu istediklerin iki katıyla senin olsun sözüne ulaştığı zaman Ebu Said dedi ki ben Resulullah'tan burada bu istediklerin 10 katıyla senin olsun buyurduğunu işittim dedi. Ebu Hureyre ama ben iki katı şeklinde ezberledim karşılığını verdi ve bu kişi de cennetler içinde cennete en son girecek olan kişidir dedi. Ebu Said el-Hudri 10 diye rivayete devam etti. Ebu Hureyre de 2 katı diye devam etti. Rabbim ne nimetler sahibi ve bize bu bilgileri veriyor. Bununla imanımız toparlanıyor. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Bu bilgiler Rabbimizin bize sunduğu bilgilerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize aktardı. Allahu Teala'nın bizim için var ettiği bir cennet var. Ama günahkarlar için de var ettiği, kafirler için de var ettiği bir cehennem var. Biz onun cehenneminden yine ona sığınıyor ve ondan bu cenneti istiyoruz. Mahlukatın en bedbaht, en mutsuz olanlarından olmaktan da Allah'a sığınıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.